Ayrım 30, sayfa 290. Yanus, şampuanla vedalaşmıştı. Sevgi gösterisinde bulunmadan ama yüzlük bir banknot toka ederek. Hugen'in sokağındaki banyo duşlarda iyice temizlenmişti. Sonra gardaki emanete gitmiş ve medeniyete ait elbiselerini almıştı. Kimsenin onu tanımadığı mucizevi bir dünyada ilerliyordu. Kimse onu fark etmiyordu. O bile görünmez olduğunu inanmaya başlamıştı. Mistral'le temizlenmiş gökyüzü kobalt mavisiydi. Kış güneşi bir buz topunu andırıyordu. Son geceki şiddet uzakta kalmış gibiydi. Koşar adımla Saint-Charles garına gitmişti. Şimdi erkekler tuvaletindeydi. İçerisi boştu. Pis kokuyu aldırmadan, çok daha beter kokular duymuştu, kabinlerden birine daldı. Soyundu ve kumaşın ipeksi dokunuşunun tadına vararak takım elbisesinin pantolonunu giydi. Ardından kabinin duvarlarını çarparak üzerindeki kazakları çıkardı ve sırtına gömleğini geçirdi. Kabinden çıktı ve eski giysilerini çöp kutusuna attı. Sadece iki şeyi sakladı. Acorn bıçağını ve Tsevan Sokov'un otopsi raporunu. Defterinde soruşturma dosyasının numarasını K095-443226 ve sorgu yargıcının adını Pascal Andrew yazdıktan sonra raporu çantasına koydu. Bıçağa gelince onu belinin arkasına yerleştirdi. Tuvalette hala kimse yoktu. Takımının ceketini giydi ve boş ceplerini yokladı. Mateus Freire'nin kimlik kartları çantanın dibindeydi. Eğer durdurulursa başka bir ad verecekti. Herhangi bir ad. Zaman kazanmak için. En son olarak da defterini ceketinin iç cebine koydu. Aynanın önünde yeniden insana benzemiş suratına baktı. Pardesüsünü sırtına aldı. Tam westernlarını giyecekti ki tuvalete köpeğiyle birlikte bir devreye girdi. Adam çantayı gördü. Yanus'un çoraplarıyla durduğunu fark etti. Hayır, burada olmaz. Gar soyunup giyinme yeri değil. Yanus az kalsın psikiyatr Mateus Freire'nin yapacağı gibi onun ağzının payını verecekti. Ama kendini tuttu. İş aramak için, dedi çekingen bir ses tonuyla. Hadi yayla. Alçak gönüllü bir tavırla durumu kabullendi. Birkaç saniye içinde ayakkabılarını giymiş ve çantasını kapmıştı. Kapıya yöneldi. Devriye kenara çekildi. Kuşkuyla ona bakıyordu. Yanus kapıdan çıkarken adamı başıyla selamladı. Önünde taksilerin beklediği gar çıkışına doğru yürüdü. Her adımda öz saygısını yeniden kazanıyordu. İnsanların arasına dönüyordu. Yanus eski adliye binasının yanındaki Brutel sokağına gitti. Yeri belirledi ve binanın çevresini dolaştı. Sıra sütunları ve konik alınlığıyla Paris'teki Ulusal Meclis binasına benziyordu. Ancak daha küçük bir örneğiydi. Taksi şoförüne göre ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu adliye binası bu yapının arkasındaydı. Sol taraftaki girişi ise Joseph Otran sokağına bakıyordu. Bloğun çevresini dolandı ve yayalara ayrılmış bir giriş buldu. Ağır ceza mahkemesine kırmızı metal bir ana kapıdan giriliyordu. O tarafa doğru yöneldi. Planı basitti. Öğle yemeği saatini beklemek, adliye sarayına girmek, yargıçlarının katına çıkmak, Pascal Andrew'un ofisini bulmak, içeri girmek ve Icarus cinayetiyle ilgili soruşturma dosyasını araklamak. Bu şekilde düşünüldüğünde iş kolay gibi görünüyordu. Ama aslında görevimiz tehlikeydi. Ana kapıdan geçti. Polisler nöbet tutuyordu. İçeri bir göz attı. Binanın girişinde dedektörlü bir güvenlik kapısı vardı. Çantalar ve küçük valizler X-ray cihazından geçiriliyordu. Her ziyaretçi metal algılayıcı kapıdan geçmek ve bir kimlik belgesi göstermek zorundaydı. Adliye sarayına değirmene girer gibi girilmiyordu. Düşünmek için bu kez binanın çevresinde tam bir tur attı. Onu bir sürpriz bekliyordu. Arkada Gringain sokağında hukukçular için ikinci bir giriş vardı. Yargıçlar, savcılar ve avukatlar bazen rozetlerini bile göstermeyi unutarak dedektörlerden geçmeden ellerini kollarını sallayarak içeri giriyorlardı. Bu kapı onun tek çözümüydü. Saatine baktı, öğlen olmuştu. Önce seyahat çantasını gizlemesi gerekiyordu. Adliyenin önünden ayrıldı ve bir avluya çıkan sundurma gördü. İç avluya girdi, gözüne merdiven sahanlıkları çarptı. Birine yöneldi ve çantasını ilk basamakların altına gizledi. Adalet Sarayı'na dönerken bir aksesuarın eksik olduğu aklına geldi. Evrak çantası. Bir süpermarkete girdi ve içeri girerken göz boyayacak, çocukların kullandığı tipte plastik bir model seçti. Sonra yanından geçtiği bir benzin istasyonu aklına başka bir fikir getirdi. İhtiyacı olan şeyi, ince lastik eldivenler bulmak için yolunu değiştirdi. Bir kapı sundurmasının altına saklandı ve izlemeye başladı. Yargıçlar, savcılar ve avukatlar gruplar halinde geliyordu. Sadece işlerinden bazıları rozetlerini gösteriyorlardı. Birçoğu camlı kulübelerindeki nöbetçilerin aldırmaz bakışları altında konuşa konuşa içeri giriyordu. Takım elbisesi ve pardesüsüyle bir grubun arasına karışabilir ve çaktırmadan geçebilirdi. Ne üşüyordu ne de korkuyordu. Sadece coşku hissediyordu. İstek, adrenalin, azim. Takım elbiseli üç adam ana kapıya doğru yöneldi. Onların peşine takıldı. Çevresinde gülümsemeler, selamlaşmalar, kumaşların sürtünme sesleri vardı. Janus hiçbir şey görmüyordu, hiçbir şey duymuyordu. Nasıl olduğunu anlamadan kendini adliye sarayının içinde buldu. Elinde evrak çantası, hiç yavaşlamadan rastgele yürüdü. Bacakları tutmuyordu. Elleri küçük sarsıntılarla titriyordu. Bir elini pardesüsünün cebine soktu, diğeriyle boş evrak çantasını sımsıkı kavradı. Gözlerinin önünde levhalar titreşiyordu. Duruşma salonları, hukuk mahkemeleri. Ceza mahkemelerinin hangi katta olduğuna dair bir bilgi yoktu. Asansörleri gördü. Asansör kabinlerinin önünde beklerken çevresine baktı. Beyaz karo zeminli devasa salonun tavanında kırmızı metal strüktürler vardı. Asansörün krom kapıları açıldı. Belinde tabanca bulunan mavi gömlekli bir adam asansörden indi. Bir güvenlik görevlisi. "Affedersiniz," dedi Janus. "Ceza mahkemeleri katını arıyordum. 3. kat. Asansöre daldı, kapılar kapandı. Düğmeye bastı. Eli hala titriyordu, ter içindeydi. Parmaklarını pardesüsünün eteğine kuruladı. Aynanın karşısında saçlarını düzeltti. Yüzünün hala aynı olduğunu görünce neredeyse şaşırdı. Korkusundan eser yoktu. Kapılar açıldı, içten aydınlatmalı, PVC kaplı bir koridora çıktı. Aydınlatmanın tuhaf bir etkisi vardı. PVC kaplı zemin tavandan daha aydınlıktı. Sanki buraya çağrılan tüm tanıklar veya şüpheliler sadece ayakkabılarına bakıyordu. Sağ tarafında üzerinde girmek yasaktır yazan, açma kolu olmayan bir imdat kapısı vardı. Sol taraf ise birkaç metre ileride sağa kıvrılıyordu. Janus bu tarafa yöneldi. Bir sürü insanın ellerinde cep kağıtlarıyla sabırla beklediği camlı bir salonla karşılaştı. Buraya girmek için sekreterin kontrolünden geçmek ve geçerli bir belge göstermek gerekiyordu. Şu anda ofiste kimse yoktu. Janus camlı kapıyı açmaya çalıştı, kapalıydı. Salondaki birkaç kişi ona işaret etti. Kapı kolunun yanındaki zili gösteriyorlardı. Nöbetçi sekreteri çağırmak için zile basmak kafiydi. Janus da bir el işaretiyle onlara teşekkür etti. Sonra geri döndü. Saflığına ve aklına hiçbir fikir gelmemesine lanetler okuyarak yeniden asansörlere doğru yürümeye başladı. Çağırma düğmesine bastığı sırada imdat kapısının aralandığını gördü. Gözlerine inanamadı. Şans. Kapıya yaklaştı. Dışarıda kalan kilit dili kapı kanadının kapanmasını engelliyordu. Hiç tereddüt etmeden diğer tarafa geçti. Bir yandan da tahminde bulunuyordu. Savcılar, sorgu yargıçları bu kapıyı doğrudan asansörlere ulaşmak ve katta tur atmamak için kullanıyor olmalıydı. Buranın duvarları da PVC kaplıydı. Yine içten aydınlatmalıydı. Ama burada bir dizi kapı vardı. Gözlerinin önünden iskambil kağıtları gibi arka arkaya geçip gidiyordu. 6. kapıda aradığı ismi buldu. Pascal Andrew. Sağına soluna bakındı, kimse yoktu. Kapıyı vurdu, cevap alamadı. Alev alev yanıyordu. Ensesi böğrü ter içindeydi. Kapıya bu kez daha hızlı vurdu. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Eldivenlerini giydi, gözlerini kapatarak kapı kolunu çevirdi. Bu karşılaşabileceği en çılgınca şeydi. Kapı kilitli değildi. Bir saniye sonra içerideydi. Gürültü etmeden kapıyı arkasından kapattı. Nefes almaya çalıştı ve odaya bir göz gezdirdi. Pascal Andrew'un ofisi bir şantiye barakasını andırıyordu. Plastik duvarlar, ucuz bir yer halısı, metal mobilyalar. Dip tarafta bir pencere vardı. Solda ise kuşkusuz zabıt katibesinin odasına açılan bir kapı. Üzerinde bir yığın evrakın durunduğu çalışma masasına doğru yaklaştı. Düşündü. Belki de sorgu yargıcı Bordo polisiyle çoktan intibata geçmişti. Belki de Tzevan Sokov davası yeniden açılmıştı. Bu durumda dosya masanın üzerinde olmalıydı. Çantasını bıraktı ve Sokov'un dosya numarasını not ettiği defteri çıkardı. K095-44-32-26. Son rakamları belleğine kaydetti. Tüm dosyalar aynı şekilde başlıyordu. Sonra masanın üzerine yıkalı kağıtlara baktı. Hiçbiri bu numarayla örtüşmüyordu. Masayı rastgele aramayı sürdürdü. Zarflar, devam eden davalar, vergi kararnameleri, dava suretleri, tutukluların evraklarının bulunduğu zarflar, farklı bilirkişilerin ve soruşturmayı yürüten polislerin dikkatine yazılmış bazı notlar. Ama Janus için hiçbir şey. Sağdaki evrak dolabına yöneldi. 44-32-26 yoktu. Tzevan Sokov cinayeti Aralık ayında işlenmişti. Eski arşiv dosyalarının arasına konması için çok sıcaktı. Gündemdeki davalar arasında olması içinse çok soğuk. Zabıt katibesinin odasında olabilir miydi? Yandaki odaya geçti. Esnek kapaklı birçok evrak dolabının yer aldığı, her an devrilecek gibi duran kağıt yığınlarıyla aynı tipte bir odaydı. Janus soldaki ilk dolaba hamle etti ve en üstten başlayarak dosya sırtlarını okudu. Kapı vurulduğunda 3. dolaptaydı. Hareketsiz kaldı ve nefesini tuttu. Kapıya yeniden vuruldu. Janus halının üstünde kımıldamadan duruyordu. Kendini bir korku girdabına kapılmış gibi hissediyordu. Başını çevirdi ve kapıya baktı. Kapı kolu kurcalanıyordu. Yine mucize eseri olarak zabıt katibesi kapısını kilitlemişti. Yanus belli belirsiz bir rahatlama duydu. Sonra kapıyı zorlayan kişinin aynı şeyi yandaki kapıda da deneyeceği aklına geldi. İşte o zaman yandığının resmiydi. Henüz bu düşünceden kurtulamamıştı ki kapının yeniden vurulduğunu duydu. Ses biraz uzaktan geliyordu. Yargıç hanım. Kapı kolu gıcırdadı. Ayak sesleri içeriden geliyordu. Yanus artık nefes almıyordu. Buz kesmişti. Birkaç saniye daha geçti. Yan odada birinin varlığını hissediyordu. İki odayı ayıran duvar ona bir pirinç kağıdından daha inceymiş gibi geliyordu. Kalbi artık çarpmıyordu. O sırada hafif bir tıkırtı duydu veya duyduğunu sandı. Bir dosya veya zarfın masanın üstüne bırakılması gibi. Yeniden ayak sesleri duydu. Hafifçe çarpan kapı. Beklenmeyen ziyaretçi gitmişti. Yanus el yordamıyla bir koltuk buldu. Kendini bıraktı. Bu hareket sırasında sırtı bir rafa çarptı. Ona korkunç gelen bir gürültüyle dosyaları düşürdü. Dosyaları yerden toplarken birinin üstündeki rakamlar gözüne çarptı. K-095-44-32-26 Cinayet davası bilinmeyen şahıs aleyhinde. Şikayet. Tzevan Sokov. Kapağında çaprazlamasına bir mühür vardı. Suret. Lastikleri çıkardı, dosyayı açtı, şömizleri aldı. Ne yazdığına bakmadan yandaki büroya geçti ve hepsini evrak çantasına yerleştirdi. Elleri titriyordu. Kalp atışları kulaklarını sağır edecek gibiydi. Ama aynı zamanda kendini yenilmez de hissediyordu. Yeniden bir zafer kazanmıştı. İlk kez Anais Çetelet'in bürosunda olduğu gibi. Geriye sadece bu plastik sığınaktan çıkmak kalıyordu. Aynı yolu bu kez tersine kat etti. Çelik düğmenin üstünde ter izi bırakarak asansörü çağırdı. Bir saniye, iki saniye, üç saniye. Her ses sanki ona daha da artarak ulaşıyordu. Salonda bekleyenlerin öksürükleri, asansör mekanizmasının sesi. Bir camlı kapının çarpması ve aynı zamanda da tüm sesler bir suyun dibindeymiş gibi uğulduyordu. Asansör bir türlü gelmiyordu. Yürüyerek inmeyi düşündü. Ancak merdiven sağlığının nerede olduğunu bilmiyordu. O sırada asansörün kapıları açıldı. Üç adam dışarı çıktı. Yanus çantasını göğsüne bastırarak kenara çekildi. Adamlar ona bakmadı bile. Kabine daldı ve derin bir oh çekti. Vücudunu ateş basmıştı. Pardesüsünü çıkardı ve katlayarak kolunun üstüne yerleştirdi. Zemin kat. Tavandaki kırmızı çelik strüktürler ona çok daha alçak, çok daha tehlikeliymiş gibi göründü. Memurlar, yargıçlar, avukatlar yemekten dönüyordu. Salon ağır aksak yürüyen insanlarla kalabalıklaşıyordu. Yanus son anda bir ayrıntıyı hatırladı. Gringan sokağındaki giriş sadece tek yönlü çalışıyordu. Herkes Joseph Otran sokağına bakan kapıdan çıkıyordu. Yönünü değiştirdi ve bir grup polisle karşılaştı. Boğuk bir sesle özür diledi. Kimse ona dikkat etmedi. Kat etmesi gereken 50 metre vardı. Artık zeminden tehlike fışkırıyordu. Bir mayın tarlasında ilerliyordu. Her an yakayı ele verebilirdi. Güvenlik kameraları onu fark etmişti. Adliye binasının kapıları giriş çıkışlara kapatılıyordu. Polis binayı kuşatıyordu. Bu düşüncelerinden kurtuldu ve çantasını herkes gibi taşımak için kolunu gevşetmeye gayret etti. 20 metre kalmıştı. Çevresindeki gürültü artmaya devam ediyordu. 10 metre. Başarmak üzereydi. Çantasına koyduğu Ikaros cinayetinin soruşturma dosyasıyla dışarı çıkıyordu. Bir kez daha zafer kazanıyordu. Bir kez daha. Sola dönecek zamanı olmadı. Dedektörlü kapıdan tayyörlü kahverengi saçlı bir kadınla büyük ihtimalle Pascal Andrew'ydu. Birlikte adliye binasına girmekte olan Anais Çetelet'i gördü. Hapı yuttuğunun resmiydi. Geri döndü ve ters istikamette yürümeye başladı. Anais arkasından seslendiğinde salonun ortasına doğru ilerliyordu. Matias! Her şeyi göze alarak dönüp arkasına baktı. Anais alarm zillerinin ötmesine yol açarak ama aynı anda polis kimliğini nöbetçilere göstererek dedektörlü kapıdan geçmiş ona doğru geliyordu. Yanus yeniden döndü. Adımlarını hızlandırmamaya çalışıyordu. Siyah takım elbisesi, pardesüsü ve evrak çantası onun diğerleri gibi görünmesini sağlıyordu. Kalabalığın arasında kaybolabilirdi. Başka bir çıkışa ulaşabilirdi. Anais'in sesi metal kafesin altında yankılandı. Durdurun onu, siyahlı adam, yakalayın. Yanus hiç tepki vermedi. Çevresindeki bütün erkekler koyu renk elbiseliydi. Herkes panik halinde birbirine bakıyordu. Yanus da onlardan biri olduğunu göstermek için onlar gibi davrandı. Uzakta, çok uzakta, görüş alanının içinde, üniformalı birinin elinde silahıyla yaklaşmakta olduğunu fark etti. Anais yeniden bağırdı. Siyahlı adam, kolunda bir pardösü var. Yanus gayri ihtiyar trençkotunu katladı ve koltuk altına sıkıştırdı. Çevresindeki her şey titriyordu. İnsanlar koşuşuyor, bağırıyordu. Kırmızı çelik strüktürler alçalıyordu. Zemin dönüyordu. Gürültü onu boğuyordu. Yakalayın onu. Polisler şimdi silahlarını rastgele doğrultmuştu. Silahları gören ziyaretçiler bağırarak kendilerini yere atıyordu. Sesleri Anais'in sesini bastırıyordu. Janus diğer insanlar gibi çevresine korkulu gözlerle bakarak hala yürümeye devam ediyordu. Bir çıkış bulmalıydı. Yine de arkasına bir göz atmadan yapamadı. Anais iki eliyle silahını kavramış, ona doğrultmuş, koşar adım ilerliyordu. Aklından bir düşünce geçiverdi. Saçma bir düşünce. Bu kadar seksi bir şey görmemişti. Sağ tarafında bir imdat çıkışı vardı, oraya yöneldi. Kapı koluna bastırdığı anda şüphesiz bulunduğu yerden fazla uzakta olmayan polislere seslenen Anais'in bağırdığını duydu. Arkanızda, kapıda arkanızda. Janus çoktan diğer tarafa geçmişti. Bir ayak darbesiyle eğik çubuğu itti ve kapıyı kapattı. Koşmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Adliye sarayının tali binalarındaydı. Soluk ışıklı lambalarla aydınlatılmış beton duvarları olan bir koridor, bir köşe. Sonra başka bir koridor. Şuuru evrenin dört bir yanına saçılmış, dağılmıştı. Ağırlıklı tek nokta bir görüntüydü. Koşarken yerli yersiz aklına gelen bir görüntü. Anais Çetelet. Otomatik silahının kabzasını sımsıkı kavramış beyaz elleri. Esnek kalçaları ve çevik bedeni. Bir savaş makinesi. Arzuladığı bir makina. Önüne beklenmedik bir kapı çıktı. Tam kapıya ulaşıyordu ki nereden çıktığını anlamadığı bir adamla çarpıştı. İki saniyelik bir tereddüdün ardından burnunun dibinde bir silah namlusu gördü. Kıpırdama. Janus hareketsiz kaldı. Göz kapakları yaştan yanıyordu. Bir üniforma, belli belirsiz bir yüz ve anlaşılmaz hareketler gördü. Janus bakışlarıyla sessizce yalvarır gibiydi. Bırakın gideyim, size yalvarıyorum. Birden aklı başına geldi. Güvenlik görevlisinin hareketlerinde bir tutarlılık yoktu. Adam da onun kadar şaşkındı. Aynı eliyle hem silahını doğrultmaya hem de tensizini kullanmaya çalışıyordu ve bir türlü beceremiyordu. Bir saniye sonra yalvaran gözlerle ona bakan adamın suratıyla Janus çantasını yere bırakmış, ayak kolunu çıkarmış ve polisi duvara dayamıştı. Şimdi bıçağıyla polisin boğazına bastırıyordu. Silahını bırak. Yere düşen tabancanın gürültüsü cümlesini sonlandırdı. Polis hiç direnmemişti. Janus bıçağını adamın boğazından çekmeden sol eliyle polisin kemerini yokladı. Telsizi çekip aldı ve ceketin cebine koydu. Eğildi, yine bıçağını çekmeden silahı yerden aldı. Ardından geriye doğru bir adım attı ve hasmına baktı. Kemerindeki kopçalı kılıfın içinde parlayan kelepçeleri gördü. Diz çök. Adam kımıldamıyordu. Janus silahı diğer eline aldı ve otomatiği polisin gırtlağına dayadı. Bir tür altıncı his ona tabancanın ateşlenmeye hazır olmadığını fısıldadı. Namluya mermi sürmek için mekanizmayı çekti. Yüzüstü yat, inan şaka yapmıyorum. Adam ses çıkarmadan yere uzandı. Ellerini sırtında birleştir. Polis denileni yaptı. Janus sol eliyle kelepçeleri aldı. Adamın bileklerden birine taktı ve klik sesini duydu. Mekanizmanın yağ gibi çalışması onu şaşırttı. Adamın ikinci bileğini de kavradı ve kelepçeler diğer halkasını da taktı. Anahtarlar nerede? Ne nerede? Kelepçenin anahtarları. Adam başını salladı. Onu yanımızda bulundurmayız. Janus silahıyla adamın yüzüne vurdu. Kan fışkırdı. Adam duvara doğru büzüldü ve mırıldandı. Sol cebimde. Janus anahtarı aldı. Bu kez adamın ensesine vurdu. Onu bayıltmayı umuyordu ama bu o kadar kolay değildi. Sersemlemiş kurbanın durumu hakkında bir tahminde bulundu. Elleri arkadan kelepçeli, yaralı. Bu kapalı koridorda kaybolmuş bu adamın yardım çağırması en az 5 dakika sürerdi. Pardesüsünün çantasını yerden aldı. Hiç düşünmeden silahı belinin arkasına, Eikor'un yanına yerleştirdi. Kemeri artık askeri bir malzeme deposu gibiydi. Hala yerde yatan adam korku dolu gözlerle ona bakıyordu. Janus ona yeniden vuracakmış gibi yaptı. Polis başını omuzlarının arasına çekti. Janus arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Bir çıkış bulmak için var gücüyle koşuyordu. Belinin arkasındaki tabancanın omurlarına battığını hissediyordu. Baş döndürücü bir duyguydu. Artık canını kurtaracağını biliyordu. Ne şekilde olursa olsun. Ayrım sonu sayfa 300. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hugen'in H-U-G-U-E-N-Y Saint Charles S-A-I-N-T C-H-A-R-L-E-S Pascal Andrew P-A-S-C-A-L-E A-N-D-R-E-U Bretouille B-R-E-T-E-U-I-L Joseph Autran J-O-S-E-P-H A-U-T-R-A-N Pascal Andrew P-A-S-C-A-L-E-A-N-D-R-E-U Grignan G-R-I-G-N-A-N